Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'teki haftanın son günündeki birlikteliğimize hepiniz hoş geldiniz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaraları. Hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize her zaman olduğu gibi yine müzikle başlıyoruz.
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin. Sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. sen hiç gitme.
Lezzet hikayeleri. Köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Sevgili dinleyenlerimiz hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler.
Evet, bugün besin içeriği olarak mükemmel 7'den 70'e hepimizin severek tükettiği ya da tüketmek zorunda olduğumuz bir gıdadan söz edeceğiz. Özellikle kemik sağlığı açısından çok önemli kalsiyum deposu bir gıdadan, sütten söz edeceğiz. Evet. Ama her zaman olduğu gibi yine böyle tabii Anadolu kökenli olduğu için süt şöyle bir tarihimizden itibaren gelelim, ne
evet,
dersiniz?
Anlatalım. Şöyle, aslında süt, bunu böyle süt ürünleri, sütlü tatlar, yani biz o kadar çok geliştirebiliriz ki, süt konusu derya deniz bir konu.
Evet.
Ama biz böyle küçük bir noktasından giriş yapalım. Hı-hı. Sonrası ilerleyen zamanlarda zaten ayrı ayrı başlıklar halinde
evet,
tekrar konuşuruz. Gene dediğiniz gibi Anadolu kökenli, milattan önce 8000 10000'li yıllardan itibaren bulunan mağaralarda, hatta en son bulunan Göbekli Tepe'de gerek kurban etmek için gerekse onun sütünden yararlanmak adına çizilmiş figürler var. Yani biz hayvanları evcilleştirdikten sonra etinden, sütünden ve derisinden yararlanıyoruz, ama ilk önce yararlandığımız şey yavrusu için yapmış olduğu, üretmiş olduğu sütü çalmak. Aslında biz insanoğlu o kadar acımasız ki bir canlının yavrusu için yaptığı ve onu büyütmek için bütün canından bir parçasını koyduğu, bütün besin değerlerinin tam olduğu bir gıdayı kendimiz için kullanıyoruz.
Evet, biraz bencillik ediyoruz evet, aslında.
O kadar eski ama hep böyle şifa kaynağı olarak, hı-hı, geçmiş. Çünkü şifa kaynağı olmasının sebebi bir ağız sütü de denilen bir şey var.
O
orada,
ilk süt
evet,
değil mi?
Yani
evet,
doğumdan sonraki hala bu geleneği devam ettiriyoruz. O zamanlar şifa niyetine insanlar için kullanılırmış geçmişte. Şu anda bir eğer ineği sağlıklı olarak büyümesini istiyorsak en az 10-15 gün boyunca biz annesinden ayırmıyoruz. Onu emdiriyoruz. Hı-hı. Ondan sonra çalmaya başlıyoruz.
Evet.
Çünkü o ağız sütü bütün bizim bağırsak floramızı, immün sistemimizi, vücudumuzun çalışmasını sağlayan hareket mekanizması. Yani
evet,
hani bir arabanın ilk yakıtı vardır ya.
Evet evet, çok lezzetlidir o.
Tabii.
Hem kıvamı
çok
hem
yoğundur,
rengi itibariyle de.
Anne sütünün içinde böyle söylüyoruz. Hı-hı. Diyoruz ki 2 yıl boyunca emzirin. Niye? Bununla ilgili kayıtlar da var gene, akademik çalışmalar. Yani bir anne sütü almış ve uzun süre anne sütü almış bir bebeğin sağlığıyla bir sebepten dolayı o ağız sütünü bile alamamış bebeğin sağlık kriterlerine baktığınızda çok farklı.
Evet.
Çünkü immün sistemi gelişemiyor. O ilk yakıtı alamadığı için, hı-hı, o bütün enerjisi o ilk ağız sütünde ve ondan sonraki anneden aldığı sütte bütün hayatı boyunca ihtiyacı duyacağı belki, hı-hı, temel taşlarını o 2 yıllık süreçte başlıyor ve öyle devam ettiriyor hayatı boyunca. Bizim süt olarak algıladığımız şey aslında doğada, Anadolu'da dedik ya,
evet,
Anadolu'da evcilleştirilmiş hangi hayvanlardan yapıyoruz? Başta inek,
keçi,
koyun,
manda,
at, eşek, geyik, arı. Arı sütü. Bir gün bunu da konuşalım.
Konuşalım, evet.
Ve deve. Yani, hı-hı, 10 tane hayvandan ve bir de insan, hı-hı, sütünü biz kendi amaçlarımız için kullanıyoruz.
Evet.
Deve sütü işte daha Afrika kökenli, Orta Doğu kökenli.
Bölgelere göre
tabii
değişiklik
bölgelere
gösteriyor.
Göre. İşte bizim de Orta Asya'da, hı-hı, gelen Orta Asya bölgesi at sütüyle ve eşek sütüyle ilgili daha çok tüketim alışkanlığı var. Ama dünyada yaygın olarak 4 tane hayvan. İnek sütü, keçi sütü, koyun sütü ve manda sütü. Hı hı. Özellikle manda sütü de hani peynirleriyle, mozzarellasıyla, yoğurduyla, evet, bambaşka dünyada farklı bir yeri var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarım işte mozzarella dendiğinde İtalya'nın o mandalarından elde edilen süttür ve çok ayrıdır. Buffalo diye geçiriyor onlar da. Daha yabanlı olduğu için yağ miktarı daha fazladır. Ve bu sütlerin tamamının ortak özelliği gene hepsi yavrusu için yaptığı için, yani onu yavrusu adına yaptığından dolayı vücudumuzun ihtiyaç duyduğu neredeyse en temel yağ miktarı, protein miktarı, enerjimizi sağlayacak olan karbonhidrat miktarı eşit vaziyette var. Tabii vitamin, mineral anlamında da birçok vitamin ve minerali içeriyor bu anlamda. Ama biz bunu nasıl tüketiyoruz diye de sormak lazım, konuşuyor olmak lazım, evet, diye düşünüyorum.
Doğal yollardan tüketiyoruz belki, ambalajlı süt olarak tüketiyoruz, sokak sütü olarak tüketiyoruz. Şimdi aslında bunların hepsinden süremiz el verdiği ölçüde konuşalım.
Evet, bahsedelim bunlarla. Ülkemiz için de söyleyelim, bu Avrupa için de böyle. Çiğ süt dediğimiz ambalajsız sütler satışı var. Bu bizde, ülkemize daha yeni çıktı bu tebliğ. Ocak ayı itibariyle artık sokak sütü diye satışı yapılan süt kalmayacak. Hı hı. Doğru olanı da bu zaten. İkincisi UHT süt dediğimiz bir süt var. Yani pastörize süt diyoruz. Günlük, pardon, özür dilerim. Pastörize süt, evet, var. Günlük ömürlü süt diyoruz, hı hı, buna. Bir de UHT'lerimiz var. Onlar da uzun ömürlü sütler. Hı hı. Tüketim anlamında birbirinden farklılıkları var. Onlardan bahsedeceğiz.
Lezzeti de farklılaşıyor herhalde, değil mi? O, tabii çünkü ki. Çünkü 3-4 ay dayanabilmesi bir sütün gerçekten akıl almaz. O katkı maddeleri işte birazcık konuşmamız gereken şeyler herhalde.
Onu söyleyeceğiz. Böyle bir ön yargı da var çünkü. Onu söyleyelim hemen. Şimdi çiğ süt dediğimizi alacaksak eğer bundan sonrası için, hani yurt dışına vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiğinde de bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Biz dinleyen Türkiye'deki vatandaşlarımız da bu Ocak ayından itibaren, yani 1 Ocak'tan itibaren artık aldığınız çiğ sütler sokak sütü olarak satılamayacak. Hı hı. Mutlaka bir yerde satılmak zorunda. Ya da bir yerde satılmıyorsa aldığınız ürünün üstünde, yani orada alırken kendi kabınızla da alabilirsiniz ama o soğuk zincirde yaşaması gerekiyor. Çünkü demin dedik ya, insanoğlu için bütün gerekli ürünler, malzemeler o gıdada var ama o gıda aynı zamanda bütün bakterilere açık demek. Evet. Yani bütün sizin için sağlık yaratacak olan şey aslında birçok bakteri ve zararlı için üreme noktası. Hı hı. O bize yararlı olacak bir gıdayı zararlı hale dönüştürmeyelim. Bu sebeple normalde ineğin memesinden süt çıktığında 24 santigrat, 26 santigrat derecededir. Çok hızlı bir şekilde artı 4 santigrat dereceye getirmek gerekiyor ki o sıcaklıkta bakteriler üreyemesin.
Peki bunun denetimi nasıl
yapılıyor? İşte şimdi onu söyleyeceğim. O işletme numaraları alınırsa, yani üzerinde bu işletme numarası vardır ve Tarım Bakanlığı'ndan ari süt sertifikası almıştır diye, ari kelimesini, hı hı, özellikle söylüyorum. Bu arilik, hastalıktan arilik demek. Yani bakanlık oraya düzenli aralıklarla gidip hayvanlardan kan örneği alıyor. Hı hı. Aldıkları kan örneğinin karşılığında test yapıyorlar. İşte tüberküloz gibi, brucella gibi insana geçebilecek hastalıklardan ari olduğunu, bu sütü çiğ olarak tüketilebileceğinin göstergesidir.
Hı hı. Peki bu sütün kaynama derecesi nedir? Evlerde kaynattığımızda ne kadar kaynatmamız gerekiyor? O yararlı
şöyle söyleyelim açısından. Bir anda siz mesela pastörizasyon yaparken, bu pastörizeye de hemen geçelim buradan. 63 santigrat derecede 30 saniyede 63 santigrat derecede bekletiyoruz pastörizasyon, hı hı, işleminde. Ya da 72 santigrat derecede 15 saniye bekletiyoruz. Bu bizi pastörizasyon için yeterli sıcaklık. Hı hı. Ama siz en azından bir taşım kaynadığını görüyor olmalısınız. Onun için besin değerlerini kaybediyoruz aslında biz.
Evet.
Bu kaynatma işlemi sırasında. Onun için mümkün, yani çiğ sütü, evet, lezzetli, daha kaliteli geliyor, evet, olabilir ya da
en azından o kaymağı cezbedici.
Evet. O kaymak, çünkü şöyle, diğer işletmelerin birçoğunda, özellikle UHT sütlerin tamamında, pastörize sütlerinde bir kısmında onun içerisindeki yağ miktarını düşürüyoruz biz. Çünkü normalde ineğin memesinden çıktığında 4,5, 5, 3,8 gibi bir yağ oranı varken sizin pastörize olarak aldığınız sütlerde maksimum 3 yağ vardır. %3
zaman,
yağ vardır.
Eskiden bu yağ oranları daha yüksekti. Çünkü ben hatırlıyorum o cam şişeleri açtığımızda üstünde şöyle bir çay kaşığı kadar kaymak olurdu. Evet. Şimdi hiç yok.
Şimdi
kaymak.
Onun da sebebi işte o kaymak tabakası oluşuyor olması bakteriye açık hale getirdiği için onu birazcık düşürüyoruz.
Düşürüyoruz evet.
Ve sıcaklığını yükseltiyoruz. Siz de evde yaparken yani güvendiğiniz yer olursa yani bu ağrı işletme zaten ağrı işletme oluyor olması şart. Gerekirse de gidin görün aldığınız süt işletmelerini, oradaki temizliğine, hijyenine dikkat edin nasıl, ne durumda diye. O aldığınız sütleri de yani o 100 santigrat dereceye tamamen çıkmasını beklemeden, bir taşım kaynadığında, belki kaynama sıcaklığına gelmeden, hatta evlerde derece varsa 90'a geldiğinde artık o sıcaklık bakterilerin ve zararların ölmesi için, yani zararlı bakterinin ölmesi için yeterlidir. Özellikle mesela tencerenin kenarında böyle sıvanır.
Evet.
Onlar
evet.
Protein, yağ ve yararlı mineraller. Biz ne kadar onun daha sağlıklı olduğunu düşünsek de birçok kısmını orada bırakıyoruz zaten.
Evet.
O sebeple bu evde yapıyor olmak tamam lezzet anlamında doğru olabilir ama işlem yapıyor olmak anlamında yararlılık oranına baktığımızda hiçbiri pastörize süt kadar yararlı değil.
Yararlı
ne
değil,
çiğ süt
evet.
Ne UHT. Hı hı. Yani bilimsel olarak bunun son çıktısına baktığımızda lezzet anlamında UHT lezzetsiz, çiğ süt lezzetli ama besin değerleri bakımından değerlendirildiğinde en üstte pastörize süt var.
Hı.
Çünkü o pastörize sütteki bir anlık yani 63 ya da 70 santigrat derecedeki 15 saniyelik bekleme. Çünkü onu çok hızlı bir şekilde yapıyor. Hani
onu
kaynatmıyor direkt.
Uzun ömürlü sütlerde o işlem sırasında kaybolmuyor mu o besin değerleri değil?
Evet pastörize de olmuyor. Çünkü orası 15 saniyede kaynatmıyor. 70 santigrat dereceye çıkartıyor sadece. Yani 70 santigrat derecede 15 saniye kalıyor. UHT'de kayıp var. Bunu kabul ediyoruz zaten.
Evet.
Ve parçalanma da var proteinde. Orada da şunu risk değerlendirmesi yapalım şimdi. Çiğ sütte risk var. Çünkü yani her ne kadar kontrollü olsa da antibiyotikli gelebilir. Ya da siz onu kaynatırken soğuk zincir adam taşırken kırar. Ya da siz evde bir yerde bekletirken kırarsınız. O soğuk zincir kırıldığı için herhangi bir bulaşma gerçekleşebilir. Ve rahatsız olabilirsiniz bunda.
Evet.
Yarar zarar anlamında baktığımızda 50-50'siniz bu anlamda. Pastörize sütte risk yok. Onda da risk var bir nebze. Nedir o da? Gene soğuk zincir kırılmaması gerekiyor. Demin dedik ya 24 santigrat dereceden
evet.
Hemen artı 4'e getiriyor olması lazım çiğ sütte. Artı 4'ü de 70 santigrat derecede ısıtıp tekrar artı 4'te geri soğutması gerekiyor. Ve o zincir kırılmadan bize geliyor olması lazım. Bunların herhangi bir noktasında risk anlamında bir kırılma gerçekleşirse sağlık anlamında risk oluşturur.
Evet.
Ama UHT'de sıfır risk. Yani biz sütü ne için kullanıyoruz? Kalsiyum için kullanıyoruz. Biz sütü protein için kullanıyoruz. Biz sütü yağ için kullanıyoruz. Üç temel besin maddesinin bozulma ihtimali var mı UHT'de?
Yok.
Ama lezzet gidiyor mu? Lezzet gidiyor. İçerisindeki vitaminler çünkü yüksek sıcaklık olduğu için yüksek sıcaklıkta vitaminler kalmaz. Vitamini var mı? Yok. Mineral var mı? Çok eser miktarda.
Evet.
Yani suya yakın ama sıfır riskli içiyoruz onu. Yani o bir yıl boyunca saklansa, bir yıl sonra açsak 6 ayla 1 yıl arasındadır raf ömrü zaten
evet.
Değişiyor. O da şunu şöyledir. 135 santigrat derecede 1 saniye bekletiyoruz. Diğerinde 150 santigrat derecede 3 saniye bekletiyoruz. İçerisinde katkı maddesi var dediniz ya, katkı maddesi yok. O sıcaklıktan dolayı yani düşünsenize 150 santigrat derecede olduğu için içindeki bütün mikroorganizmalar ölüyor. İçinde hiçbir bakteri yaşamaz, hiçbir şey havaya temas etmediği müddetçe UHT sütlerde.
Bu da çok önemli ama.
Evet.
Evet.
Yani
en önemlisi
hangisi
zaten.
İyi, hangisi kötünün
evet.
Kıyaslamasını yaparken buna bakıyor olmak gerekir. Çünkü şimdi okul sütü yapıyorlar mesela UHT'ye dağıtıyorlar. Evet. Neden o hatiye dağıtıyor? Çünkü o riski göze alamaz. Evet, sıfır riskle üretim. Tabii. Çocuklara verdiğinizde pipeti sokup içecekler
ki
o kadar.
Az önce bahsettiğiniz Brucella en sıkıntı yaratanı.
Tüberküloz öyle evlere. Yani akciğer, siz sağlık kazanacağız derken akciğerlerinizden tabii. olabilirsiniz. Sağlık kazanacağız derken karaciğerinizden olabilirsiniz. Böyle bir riske girmek yani girmeli mi? Tabii. Hiçbir şekilde girmeye gerek yok. Ha UHT kullanalım diye değil ama bana kalırsa yani ben gözlemlerimden ve sektörün içerisindeki deneyimlerimden baktığımda çünkü pastörize sütten yoğurt da yapabilirsiniz. Pastörize sütten peynir de yapabilirsiniz. UHT'den yapamazsınız.
Evet.
Çünkü onun içinde bakteri çalışabilecek durumda değil artık değil. Zaten.
Peki süremizin de artık sonuna geliyoruz ama bahsettik madem yoğurt dedik, peynir dedik, işte tatlılarından söz ettik. Tüm bunlar ne kadar tüketiliyor ülkemizde, süt tüketimi ya da yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için yurt dışındaki tüketim nasıl?
Şöyle söyleyelim, ilk sırada tüketim anlamında, doğrudan tüketim anlamında yani süt olarak içmede birinci sırada Ukrayna var. Çok ilginçtir. İkinci sırada Avustralya var. ABD var. Amerikalılar da çok fazla tüketiyorlar. Dördüncü, beşinci sıralarda Avrupa Birliği ülkeleri var. Avrupa Birliği ülkeleri günlük, yıllık çiğ süt olarak yani bu pastörize, UHT ya da çiğ süt olarak tükettikleri miktar 60 litre kadar. Ama toplam tüketim olarak yani peyniri, yoğurdu, tatlılarında kullandıklarını tamamına baktığınızda 520 litreye yakın süt tüketiyorlar bir yılda. Yani neredeyse yıllık güne vurduğunuzda 1,5 litrelik süt tüketimleri var. Ülkemizde bu tüketim çiğ süt olarak vurulduğunda 35 litre. Yıla vurduğumuzda da 210 litre kadar. Yani biz Avrupa'nın neredeyse yarısı, yarısından da biraz az tüketiyoruz. Hayatımıza sokmamız lazım. Tabii bunda şunu dikkate
al. Kökeni Anadolu dedik buna rağmen. Peki fiyatlar mıdır etken? Nedir acaba bu kadar az tüketimin?
Tam tersine fiyatlar değil. Çünkü Avrupa'da bizden daha pahalı. Daha yani pahalı. Şu anda hali hazırda üretici fiyatı olarak bakıldığında Avrupa'daki fiyatlar 1.6 lira yani 1.6, 1.8, 1.7 gibiyken bizde 1.4. Raf fiyatlarına bakıldığında da aynı oranlar yani işte orada 4-3 lira civarında Avrupa fiyatları. Bizde de 4-3 lira civarında yani 3 lira 4 lira civarında fiyatlar. En pahalı olduğu yer bu çok ilginç gelmişti. Tabii doğal olarak bu Japonya'da normal üreticiden çıkış fiyatı 4 lira. Raflarda 10-12 liraya alıyorlar. Yani 1 litre sütü almak için 12 lira para ödüyorlar.
Tüketim nasıl peki?
Bizden daha fazla. Bizden daha fazla. Tabii bizim iki katımız
biz
kadar yani.
O zaman biz de hatırlatmış olduk. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için hatta yaşlılarımız için de sütü bol miktarda tüketelim diyoruz.
Kesinlikle.
Hem bu kadar ucuz hem de süt ürünleri bakımından çok zengin olmamız
bir ülkeyiz. Kesinlikle.
Da.
Hem süt ürünlerini hem de sütü mümkün olduğunca tüketelim. Sağlık için gerekli.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe. Haftaya yine birlikte olacağız Lezzet Hikayeleri köşemizde. İnşallah.
İnan, sevmem kendimi, zaman. senin gölgen, bedenim sen beraberken. Ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Öz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan inan sevmem kendimi. Zaman zaman senin kadar. İnan inan. Sensiz sevinçlerim solar sonra. Ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sana bir şey olsa ölürüm ben acılarla. Ne olur anla, ne olursun. Ölüm bile ayıramaz bizi. Ölüm bile. Ölüm bile ayıramaz bizi. Ölüm bile ayıramaz bizi.
Sevgili dinleyenlerimiz, İzmit Belediyesi sosyal ve ekonomik projelerle ülkelerindeki iç savaştan kaçıp sanayi kenti Kocaeli'ye göç eden ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere bir takım projelerle destek oluyor. Suriyeli Kadın Sığınmacılar Şam Mutfağı projesi kapsamında yöresel yemekler yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bununla ilgili detaylı bilgiler almak üzere İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğan telefon hattımızda. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Efendim. Sağ olun. Evet, neler söyleyeceksiniz Şam Mutfağı projesiyle ilgili? Ne kadar zamandır Suriyeli kadınlar yemekler yapıyorlar? Ne tür yemekler yapıyorlar acaba?
Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Türk milleti ta bin yıllardır geleneklerinden gelen en önemli özelliklerinden biri de özellikle misafirperverliğidir. İnançlarından gelen bir özelliği de komşusuna, akrabasına duyarlı oluşudur. Komşusu sıkıntıdaysa, açsa kayıtsız kalamaz. Bunun en güzel örneğini de en son 3,5 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimizi, mülteciyi zaman zaman bazı zorluklarına rağmen bağrımıza basıp onları kardeşimiz olarak sahiplenmemiz ve onlarla ekmeğimizi paylaşmamızdır. Tabii şehrimizde belki bazı güneydoğu bölgeleri, doğu bölgeleri kadar olmasa da önemli ölçüde mülteci var. Buralarda tabii ki ekonomik durumlar ve şartlar, iş imkanları daha iyi olduğu için buralara tercih ediyorlar. Bizler de tabii yerel yöneticiler olarak devletimiz, zaten hükümetimiz, bakanlığımız, valiliklerimiz çok güzel faaliyetler yapıyorlar mültecilere yönelik. Ama bizler de yerel yöneticiler olarak, yerel yönetimler olarak onlara hem bu entegrasyonu kolay sağlamaları, çocukların okullaşması ve bazı eğitimleri almalarını sağlanmaları, beylerin olabiliyorsa meslek edinip işlere girebilmeleri, özellikle hanımların, genç bayanların burada evlerine en azından bir katkı sağlayabilecek bir şeyler yapabilmelerine kafa yoruyoruz. İşte bütün bunların içerisinden Şam Mutfağı projesi çıktı. Burada biz mülteci kadınlarımıza özellikle belediyemizin ilgili bölümünce çeşitli eğitimler veriyoruz. Okuma yazma kursları veriyoruz, Türkçe eğitimler veriyoruz, Kur'an kursu eğitimleri veriyoruz. Meslek edindirme kurslarımız var ki bizim bir halk üniversitesi gibidir İzmek, İzmit Belediyesi meslek edindirme kursları. Onların üzerinden istedikleri dallarda meslek edindiriyoruz.
Ne güzel. Evet.
Bu konu, evet.
Şimdi efendim, sürdürülebilir ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen El Shami Kitchen projesi,
evet,
İngiltere'de evet, düzenlenen bir yarışmada da ödüle layık görüldü herhalde, değil mi efendim?
Evet, bu ödüllü bir proje. İzmit Belediyesi olarak biz bunu en güzel şekilde Türkiye'de ilk defa uygulayan ve bunu sonuçlarını da çok güzel bir şekilde alan bir belediyeyiz. Projenin aslı şudur: Suriyeli mülteci kadınlarımıza hazırladığımız bir restoran, mutfak ama aynı zamanda çok güzel bir yerde, hem açık hava hem de kapalı alanında oturarak yemek yenilebilecek bir restoran. Mutfağında da hazırlanan tüm o Şam mutfağının tatlısından diğer yemek çeşitlerine kadar, salatasına kadar hazırlanan menüsü. Bu menüyü hem orada istenirse sunulup yenilebiliyor, istenirse evlere servis yapılıyor, istenirse işte işletmeler zaman zaman ya da işte organizasyonlar buradan faydalanabiliyor. Buradaki hedef, bu mutfağın bilen kişilerin hem bu tadı, lezzeti bu şehirle tanıştırması, kültürümüze katkı olması, hem de bu işi yaygınlaştırarak, ki şu anda mesela 20 yakın hanımefendi bu konuda harıl harıl çalışıyorlar. Şimdi bunların bir kısmı, ben inanıyorum ki biz de destekleyeceğiz, KOSGEB'in ve diğer kurumsal desteklerle kendi restoranlarını açacaklar. Yani Şam mutfağı ile ilgili Kocaeli'nde işletmeler açacaklar. Biz buna inanıyoruz. Çünkü onlara ayrıca girişimcilik ve işletmecilik üzerine de bir takım bilgilendirme, destek ve yol yordam desteği vermeye çalışıyoruz.
Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınızdan dolayı Sayın Nevzat Doğan. Ancak şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Biz şimdi kendisini dinlemek üzere bağlanıyoruz
çok
efendim.
Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.